sayfa 275. Öyle ki musikinin etraflarında kurduğu o çok hayali akşam bir alaim-i semada yaşıyormuş hissini veren renk perdelerinden dünya neyin sesi kesilip de bittiği zaman herkes için olduğu gibi yavaş yavaş dağılacağı yerde Mümtaz'ın içine bu tesadüfle kudret ve mahiyeti değişmiş ve artmış olarak bir kat daha yerleşti. Ve bütün musikinin devamı boyunca muhayyilesi hangi merhalelerden geçerse geçsin daima Nurhan'ın etrafında dolaştığı için Suat'tan kendisine geçen bu ümitsizlik duygusu onda Nurhan'ın düşüncesiyle birleşmiş oldu. O kadar ki musiki bittikten sonra tekrar Tevfik Bey ve Emin Dede yine aynı makamın etrafında dolaşan besteleri ve semaileri okurken Mümtaz evvelden tanıdığı bu eserleri şimdi aynı ümitsizlik hissi içinde dinledi. Hatta dayısına her zaman olduğu gibi refakat eden Nurhan'ın sesini yine her zaman yaptığı gibi etrafından ayırmaya çalışınca bu sesle kendi arasında bir nevi engelin varlığını vehmetti. Sanki genç kadının sesini çok uzaklardan, sisli bir sabahın arasından dinliyordu. Alaturka musikinin teganni edenlerin çehresine getirdiği o gergin değişikliği, sarf edilen gayretin değil bir nevi ayrılığın, uzaklığın ifadesi gibi duyuyordu. Sanki genç kadın çok uzaklardan kendisini imdada çağırıyordu. Ve Mümtaz bir türlü ona gidemiyordu. Sanki Nurhan, Sultani Yegâh'ın, Mahur'un, Seyyah'ın iklimlerinde mahpustu. Bütün bunların güneş olduğunu kendisi de biliyordu. Hatta Mümtaz, daha başka bir şeyi bu tarzda düşünerek ve duymak ihtiyacında ta çocukluğundan beri biraz da kendisinin hazırladığını biliyordu. Çocukluğunun hazin tesadüfleri ona, her sevdiği şeyi kendisinden çok uzakta, erişilmez bir alemde düşünmek ihtiyacını vermişti. Nasıl aşkı keskin günah ve ölüm fikriyle beraber, yani bir nevi telafisi kabil olmayanın mükafat ve azabı olarak tanımışsa, bu uzaklık düşüncesi de onda o yıllarda kök salmış bir düşünceydi. Kaldı ki Mümtaz çocukluğunun bu miraslarını, çok zihni, şartlarına göre az çok marazi ve şiirin terbiyesini erken açılmış bir ergenlik çağında ve bütün gençliği boyunca ta Nurhan'ı tanıdığı aylara kadar kendi isteğiyle derinleştirmişti. Ona göre şiirin asıl kaderi her şeyin ve her ümidin ötesindeydi. Şiir bütün bir hayat, kuru bir yaprak yığını gibi yakıldığı zaman seyredilen parıltıya benzerdi. Okuduğu ve beğendiği şairler, başta Poe ve Baudelaire olmak üzere hepsi Aslan'ın prensi değil miydiler? Onların beşikleri hep olamaz burçlarında sallanmış, ömürleri imkansızın ülkesinde geçmişti. Hayatımızı geriye dönemeyecek bir uca taşımazsak şiirin peteğini nasıl doldururduk? Onun için gürültülü neşesine, riyazi denebilecek bir tahlil kabiliyetine, geniş hayat iştihasına rağmen Mümtaz, o zamana kadar ömrünün ve gençliğinin kendisine üst üste açtığı sofraları reddetmekle kalmamış, hayatının acı taraflarını ancak yaşanacak iklim gibi kabul etmişti. Her düşünce, her ihsas, onda Ağustos mehtabını seyrettikleri gece Nurhan'a söylediği gibi zalim bir işkence, bir azap haline geldiği zaman tam şeklini almış olurdu. Bunu yapamadığı takdirde şiirinin hayatla birleşmeyeceğini biliyordu. O erime ve kaynaşma ancak tahammülü güç hararetlerde olabilirdi. Aksi takdirde kapının önünde kalır, ödünç alınmış bir dili kullanırdı. Belki Nurhan'a karşı olan aşkında da bunlar vardı. Genç kadının arkasında mahur bestenin çok yüklü irsiyeti bulunmasa, kendisinden evvelki aşk ve evlenme tecrübesinin verdiği üstünlükle hayatına girmiş olmasa Mümtaz o kadar kendisine bağlanmayacaktı. Nurhan'ın hayata ve duygularımıza karşı güvensizliği ve onun yüzünden her şeyi olduğu gibi kabul ediş tarzı günlerin getirdiğiyle mesut oluşu, hulasa sadece kabul etmekle kalışı onu yarı tanrılaşmış bir çehre yapmıştı. Bütün bunları yaşarken genç adam bu duyguların arkasında işleyen zembereyi gayet iyi tanıyordu. Hakikatte o kendisine bir iç nizamı arıyordu. Kelimeleri, hayalleri canlandıracak bir ateşin peşindeydi. Fakat oyun daha başında değişmiş, bilerek girdiği imtihanda Mümtaz mağlup olmuştu. Bu gayet garip bir düşünceydi. Zaman zaman Mümtaz saadet duygusundan uyanıyor, acaba lüzumundan fazla mı diye kendine soruyordu. Sade bu sual aşklarının cennetini yapmacık bir cennet haline getiriyordu. O kadar mesut olduğu bütün yaz boyunca adeta çifte denecek bir hayat yaşamıştı. Garibi bu iki, kendi hislerine karşı beslediği bu şüphe, kendi kendisini bu göz altında bulunduruş, ne Nurhan'a karşı olan sevgisini azaltmış, ne de bu sevgi yüzünden zaman zaman çektiği ıstırapların hakiki olmasını men etmişti. İşte şimdi de kendisiyle aynı şekilde konuşmaktaydı. Ben budalayım. Kendimi zorla telkin altına sokuyorum. Fakat gözleri Nurhan'a her tesadüfünde onu eskisi gibi görmediğini, sanki bir hatıra arasından seyrettiğini sanıyordu. Bu duygu uzun zaman kalacak, şekilden şekle girecektir. Bu yüzden yanı başında yaşayan ve kolları arasında gülen kadını adeta ortada olmayan bir varlık gibi sevecektir. Fakat Suat niçin bu kadar ümitsizdi? Neyi düşünüyordu? Acaba dedeyi hakikaten inanmak ve bir şey bulmak ihtiyacıyla mı dinledi? Yoksa inkarla mı işe başladı? Niçin bu kadar mustarip? Bu sual düşüncesine gelir gelmez garip bir şüpheye düştü. Kendisi Mümtaz dini olduğunu söyleyen bu ayini nasıl dinlemişti? Ferah Feza ayini boyunca düşüncesinin geçtiği yerleri bir bir hatırladı. Garip şeydi bu. Bütün ayin boyunca bir defa olsun mistik bir ürperme duymamıştı. Bütün çağrıları Nurhan'ın bir de yazmakta olduğu eserin etrafında toplanmıştı. Bu yokluk Dede Efendi'nin kabahati miydi yoksa kendi yaratılışı mı? İçindeki fakirliğe şimdi kendisi de şaşırıyordu. Yoksa Alaturka musiki karşısındaki vaziyeti tamamıyla müstesar bir vaziyet miydi? Onu da hayatındaki birçok şey gibi, hatta o kadar çok sevdiği Nurhan'ın aşkı gibi sadece bir nizam olarak mı benimsemişti? Sadece zihninden, muhayyilesini zorla kırbaçlayarak mı bütün bunları yapıyordu? Bu işe de elinde sonunda elbette bir sahih ve kendimin olan dibe varırım ümidiyle mi girmişti? Acaba öbürlerinde ne duyuyordu? Bach'ı, Beethoven'ı dinlerken de mi böyle düşünmüştü? Huxley Allah var ve görünüyor fakat sade kemanlar çalarken diyor. Bunu çok sevdiği romancı La Minör Kuvarteti için söylemişti. Fakat Mümtaz'ı bu kuvarteti kitabı okumadan çok daha evvel dinlemişti. Hislerini kontrol etmek imkanı yoktu. Birdenbire olduğu yerde irkildi. Nurhan'ın sesi dedenin acemi şeren yörük semaisi arasından Tüh ve her gücü akibâşi büvet an bihişt imara diye ağlıyordu. Fakat niçin Nurhan'ın sesi bu kadar uzaktan geliyordu? Sinirlerin bu gergin anında aralarına bir varlık mı yoksa bir yokluk mu girmişti? Onu bir ümitsizliğin aynasından mı seyrediyordu? Yoksa bir hakikatin, çok büyük bir hakikatin kendini aydınlatan fani bir kıvılcım gibi mi görüyordu? Sanki bu suallerin cevabını yalnız o verebilirmiş gibi tekrar Suat'a baktı. Fakat Suat'ın yüzü sımsıkı kapalıydı. Belki de bir şeyler yapmak için yerinden kalktı, musluğa gitti, yüzünü yıkadı. Döndüğü zaman Emin dedi, meşhur taksimlerinden birini daha yapıyordu. Fakat yine hep ferah feza ediler. Musiki, aşk için iyi vasıta değil diye düşündü. Çünkü musiki zamanın üzerinde çalışıyordu. Musiki zamanın nizamıydı. Hali yok ediyordu. Saadet ise bugünlerdir. Mesut olmadıktan sonra niye sevmeliydi? Fakat kim mesuttu? Bu ne iş hikayeti? Beyhude bir şey değildi. Bu kozmik seyahat insanoğluna saadetin beyhude bir gaye olduğunu anlatmıyor muydu? Suat buraya mesut olmak için mi gelmişti? Elbette hayır. Elbette şimdi o küçük kadınlarıyla beraber olsaydı bin kere daha mesut olurdu. Fakat o buraya Mümtaz'ın ayağına basmak için gelmişti. Hem kendisine hem ona ıstırap çektirecek, birbirini bedbaht edeceklerdi. Bütün insanlığın her gün sanki bunun için yaratılmış gibi yaptığı şey buydu. Suat yine alnını dizine dayadığı sol eline koymuş neyi dinliyordu. Fakat bütün uzviyetiyle tetikte olduğu halinden anlaşılıyordu. Neyi dinlemiyordu? Sadece canı sıkılıyor, sabırsızlanıyor ve bekliyordu. Ve Mümtaz da bu sabrın sonundan çıkacak şeyi onunla beraber beklemeye başladı. Öyle ki artık Emin dedenin bir an evvel gitmesini kendisi de istemeye başlamıştı. Suat'ın ilk yapacağı şeyi hakikaten merak ediyordu. Bununla beraber ne kendi kavsi kuzah dünyasında yolculuğuna devam ediyordu. Emin Bey taksimini bitirir bitirmez izin aldı. Cemil'i çok yormamak şartıyla onlara bırakıyordu. Mümtaz misafirini yokuşun başına kadar uğurladı ve isteksiz isteksiz eve döndü. Suat'ın orada bulunuşu ona ev sahibi vazifelerini bile unutturmuştu. Hayatının hiçbir devrinde bu kadar kaçmak, kurtulmak için kaçmak arzusunu duymamıştı. Kaçmak, bir yerlere gizlenmek istiyordu. Kapının önünde kendi kendine 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye saydı. Suat'ı görmekten korkuyordu. İçeriye girince rakı masasını hazır bulmuştu. Fakat daha kimse içmeye başlamamıştı. Herkes ayakta birbiriyle konuşuyordu. Kristal kadehlerin elektrik ışığının altında içlerindeki alkolle büyük aydınlık kütleleri yaptığı masanın başında Suat'la İhsan'ı buldu. Onlara yaklaştı. Nasıl buldun Suat? İhsan Suat'ın yerine cevap verdi. Şimdi onu konuşuyorduk, dedi. Suat beğenmemiş. Suat başını kaldırdı. Beğenmedim değil, aradığımı bulamadım. İhsan, sen Muziki'nin Allah'ı elinden kolundan kıskıvrak yakalayıp sana teslim etmesini istiyorsun. Bu imkansız bir şey. Her yerde ancak getirdiğini bulabilirsin. Allah ne dede efendinin ne de başka birisinin cebinde değildir. Belki, dedi. Fakat bundan şikayetçi değilim. Beni sıkan boşluğun etrafındaki o dönüş. Fikri sabit halindeki o çırpınma. O beni sıkıyor. Önündeki kadehi kaldırdı. Haydi bakalım, diye etrafa seslendi. Belki bunda bir şeyler vardır. Hiç olmazsa unutmanın tesellisi. İhsan, sen kendini bir şeylere kurarak gelmişsin, diye yavaşça kulağına fısıldadı. Sonra masanın öbür tarafından karısının yanına geçti. Suat ev sahibinin sıhhatine diye kadehini bir yudumda boşalttı. Macide, bu ne aceli Suat, dedi. Suat kendi kendine düşünür gibi ve kime olduğu pek bilinmeyen hafif bir istihza ile ona cevap verdi. Kusura bakma Macide, ben acele etmeye mecburum. Sonra acele etmek diye bir daha tekrarladı. Vakti olmayanlar acele ederler. Herkes kendi zamanının şuuruyla doğar. Benim işim aceledir. İhsan yarı alay yarı ciddi. Amma da muammalı konuşuyorsun Suat, diye çıkıştı. Neredeyse Sphinx gibi bize kapalı sualler soracaksın. Suat omuzlarını silkti. Gözü Mümtaz'ın elindeki şişede genç adama büyük bir lütuf bekleyen çocukların tebessümüyle gülüyordu. Lütfen bir kadeh daha. Tren yakında kalkıyor. İşin fenası nedir biliyor musunuz? Tam hareket zamanını bilmemek. Hep bugün, yarın diye düşünmek. Ve böylece bu havadan gelen zamanı en manasız şekilde harcamak. Durdu, üst üste iki yudum içti. Yarı boş kadehi önüne koydu. Mümtaz sade dikkat dikilmiş onu dinliyordu. Macide benim için üzülüyor, merak ediyor. Biraz sonra o belki hepiniz bana nasihat vermeye kalkacaksınız. Bütün ömrümce nasihat dinledim. Düşünmüyorlar ki ben gara erken gelmiş insanım. Tabiatıyla hayatım büfenin önünde geçecek. Başka ne yapabilirim sanıyorsunuz? Sizin gibi evimde gündelik işlerim arasında değilim ki. Nuran Mümtaz'a baktı. Elinde şişe kadehleri dolduruyordu. En sonunda kendisininkini doldurdu fakat içmedi. Ne acayip bir müşterek bağımız var. Benim eski arkadaşım ve aşıkım, onun akrabası. Fakat ne kadar çok içiyor. Sonra ta fakülteden beri Suat için tekrarlanan bir benzetmeyi hatırladı. Halbuki atlar bu kadar çok içmezler. Belki de hiç içmezler. Bir kaşını kaldırarak zihninden aradı. Hayır, hiç içmezler değil. Bazı yarış atlarının bira veya şarap içtiklerini gazetelerde okudum. Ama elbette bu kadar içmezler. Korkuyla Suat'ın tekrar ve bir yudumla boşalttığı kadehine baktı. Suat'ın ata benzediğini düşününce gülerdi. Fakat bu sefer gülmedi. Demek ki ortada rahatsız edici bir vaziyet vardı. Bunu Mümtaz da sezdiği için içmiyordu. O halde kendisi de içmeyecekti. Halbuki içmeye o kadar ihtiyacım var ki. Bu musiki beni saatlerce çiğnedi. Bazen kendimi ilahi bir hamur haline girdim sanıyordum. İçkinin değişikliği lazımdı fakat içmeyecekti. Mütareke yıllarında babası ile çok küçük yaşta Kafkasya'dan kaçmış olan Selim, Büyük Harp'ten evvel Rusya'da etüdyanlar bilhassa büyük gar büfelerinde içerlermiş. Babam anlatır durur. Reis yanı başında zil, tarifeyi eline alır, yüksek sesle okurmuş. Mesela, falan gar, tren burada 20 dakika kalıyor, üçer kadeh bordo şarabı içebiliriz, yahut bir şişe vodka diye içkileri ısmarlarmış. Böylece her istasyonda ayrı ayrı o şehrin hususiyetlerine göre mezelerle tattıkları içki bir nevi sihat olurmuş. Sarhoş olup masa altına devrilenler hangi istasyonda iseler orada kaldı addedilir, zil çalar, yola devam edilirmiş. Etrafına bakındı, kimse kendisini dinlemiyordu. Omuzlarını silkti. Selim'in babasından naklettiği hikayeleri kimse dinlemezdi. Bu Rusya hatıraları yüzünden arkadaşları ona babasının hasreti adını vermişlerdi. Fakat Selim iyi çocuktu. Zaaflarını bilirdi. Kızmadı. İhsan'ın yanına geçti. Orhan onu yanı başında görünce büyük bir şefkatle bir kolunu omzuna attı. Selim'in bir taliyle kendisinden iki misli cüsseli olan Orhan'a bir nevi dayanacak şey vazifesini görmekti. Deminden beri bu kucaklayıştan kurtulmak için Orhan'ın uzağında kalmaya çalışmış fakat hikayesinin boşa gitmesinin verdiği şaşkınlıkla bu kavrayışa kendiliğinden teslim olmuştu. İçinden mukadderat diye birkaç defa tekrarladı ve beli üzerine çöken ağırlıktan bükük kendi ahmaklığına gülerek İhsan'ı dinlemeye başladı. Bilmiyorum, bir fiction'un yokluğuna üzülmek ne dereceye kadar doğrudur. Fakat Müslümanlıkta başlangıç günah fikrinin bulunmaması, şu cennetten kovulma hadisesi üzerinde Hristiyanlıkta olduğu gibi durulmaması, bence teolojiden sanata kadar her sahada tesir yapmış bir keyfiyettir. Bilhassa ruhi tahaffuza pek az yer vermişiz. Bence bizim ailemizi olduğu gibi almalılar. Söze hangi vesileyle başladığını unutmuştu. Yalnız Suat'ın marazi taraflarına mağlup olmak fırsatını vermemek için acele acele konuşuyordu. Bence bu iki dünya arasında münakaşa zemini bile yoktur. Dinde, cemiyetin bünyesinde ayrılış daha ilk adımlarla başlar. Dikkat edin ki Garp medeniyetinde her şeye bir kurtulma, bir azat edilme fikri üzerinde kurulur. İnsanoğlu evvela dinde İsa'nın yeryüzüne inmeye ve orada öldürülmeye, kendisini feda etmeye razı oluşuyla kurtulur. Sonra cemiyette sınıf mücadeleleriyle evvela şehirli, sonra köylü kurtulur. Bir bakımdan biz başından itibaren hürüz. Suat üçüncü kadehini bitirmiş ona bakıyordu. Yahut başı bozuk. Hayır, evvela hür. Sitede esirin bulunmamasına rağmen dahi hür. Fıkıh insanın hürriyeti üzerinde ısrar ediyor. Suat ısrar etti. Şark hiçbir zaman hür olmamıştır. O daima sıkı kadrolar içinde adeta anarşist bir fertçilikle kalmıştır. Hürriyetten o kadar çabuk vazgeçeriz ki ve her vesileyle. Ben asıl temelden bahsediyorum. Şarkta bilhassa Müslüman şarkta cemiyet bu hürriyet fikri üzerinde kurulur. Ne çıkar o kadar çabuk vazgeçtikten sonra? O başka, o bir nevi fedakarlık terbiyesi. Müslüman şark asırlardan beri kendisini müdafaa vaziyetindedir. Mesela biz, 200 seneye yakın bir zamandır hayati müdafalarla yaşıyoruz. Böyle bir cemiyette bir nevi kale nizamı kendiliğinden doğar. Bugün hürriyet mefhumunu kaybetmişsek sebebi muhasara altında yaşadığımız içindir. Suat kadehini Mümtaz'a uzattı. Mümtaz, bana lütfen hürriyetimi kullanmak fırsatını bir daha bahseder misin? Sesi bir çocuk sesi gibi yumuşaktı. Yahut bir ıslık olabilir. Şu Hak Teala'nın elimi kolumu o kadar iyi bağladıktan sonra bana verdiği hürriyeti. Kadehi eline aldı, derin derin baktı. Sonra orada çok korkunç bir istikbal okumuş gibi başını geriye çekti ve yine sanki gördüğü hayali ebediyen bozmak ister gibi su ile bulandırdı. İşte benim hürriyetimin hududu, dedi. Fakat zannettiğiniz gibi bu dalaca bir şey değildir. Hiç azımsamayın. Sonra birdenbire kendisine kısarak kadehi tekrar masanın üstüne koydu. Ama ne diye beni ayıplamanıza bakıp da bunu söyledim? Hepiniz aynı şeyi yapmıyor musunuz? Nuran, sana içki içiyorsun diye kızan yok. Burada eğlenmeye toplandık. Elbette içeceğiz. Ve kadehini ona doğru kaldırdı. Mümtaz, Nuran'la bu anda göz göze gelmemek için başını yana çevirdi. Hakikatte istemeden, belki onun telkinleriyle, belki içlerindeki korku yüzünden, hatta onu sevmedikleri için hep Suat'ın etrafında toplandıklarını ve onu daha şimdiden bir sürgün avında canının telaşına düşmüş hayvan haline soktuklarını sanıyordu. Bu bir vaziyeti andırmaktan başka bir şey değildi. Sadece burada değil, belki dünyanın dört köşesinde, her lamba ışığı altında buna benzer şeyler oluyordu. Ademoğlu sakardı. Bu yüzden hakikaten talihsiz olurdu. En iyi arzulardan bile bir yığın manasız üzüntü doğardı. Üzüntüler, küçük üzüntüler. İçini çekti. Suat bu gece bir şeyler yapacak. Sadece bunu düşünmek bir krizi hazırlamaktır. Politika böyle değil mi sanki? Korku ve müdafaa gayreti onun karşılığı. Tıpkı musikide olduğu gibi. Ve en sonunda bir altın fırtına gibi muhteşem final. Birdenbire Alaturka musikinin içinde uyandırdığı ruh halinden düşüncesinin garp musikisine geçmesini kendisi de şaşırdı. Ne garip. İki dünyam var. Tıpkı Nuran gibi. İki alemin, iki aşkın ortasındayım. Demek ki bir tamlık değilim. Acaba hepimiz böyle miyiz? Suat Nuran'ın cevabını duymamazlıktan geldi. Herkes beni azarlıyor. Huyumu tenkit ediyor. Kimi hastalığımı söylüyor, kimi evliliğimden bahsediyor. Halbuki ikisi de lüzumsuz. Kadehini sımsıkı avucunda tutuyordu. Herkes bana bir şey hatırlatıyor. Karım, arkadaşlarım, akrabalar, herkes. Düşünmüyorlar ki ben mesuliyet hissiyle doğmuş değilim. İnsan ya öyle doğar yahut doğmaz. Bende bu yok. Karım bunu ilk haftasında anladı. Fakat yine söylüyor, hatırlatıyor. Belki de bir mucize bekliyor. Mucize olmaz mı? Birdenbire mesela değişmişim. Hayatımı sevmeye başlamışım. Bizim müdürden, şube müdüründen, veznedardan, hukuk müşavirinden hoşlanıyorum. Çocuklarım omuzlarıma tırmanınca mesut oluyorum. Macide alay etti. Buraya gelmeden evvel içmiş miydin? Dün akşamdan beri Macide. Dün akşam Yaşar beni sabihlere götürmüştü. Orada gece yarısına kadar içtik. Sonra Arnavutköy'üne indik. Saat 3'e 4'e kadar orada kaldık. Sonra Nuran çok meraklı bir hikaye gibi gerisini sordu. Sonra ne yaptınız Suat? Yüzü allak bullaktı. Sonra malum Arnavutköy merkezdir. Onun ayrı ayrı şubeleri vardır. Hatta etnik şubeler diyebilirim. Fakat biz en famil eğlendiğimiz için çingenleri tercih ettik. Çifte nara ile fecri karşılamak. Şu Hürriyet-i Ebediye tepesindeki mahut eğlence yerleri yok mu? Doğru soluğu orada aldık. Bir çingene bize çifte narasıyla gül yüzlü fecri gecenin içinden yavaş yavaş tulumbadan su çeker gibi çekti. Güzel bir kızcağız vardı. Çiçeği burnunda. Adeta bir çocuk. Adı da Bade. Düşünün bir kere. Yahut Mümtaz düşünsün. Bu onun genri. Çifte nara ile taksim. Bade adlı çingene kızı, arkadaşları rakı, çifte telli. Sonra arkadaş evinde bir divanda uyumak. Birdenbire yüzü buruştu. Kadehini ağzına götürdü. Fakat bir yudumda kaldı. Sabahleyin güç oluyor. İçkiden sonraki yorgunluğa bir türlü alışamadım. Kadehini masanın üstüne bıraktı. Herkes şaşkın gibiydi. Bu kadar kâfi mi Nurhan? Çok ayıp değil mi? Ama doğrusunu istersen hiçbiri olmadı. Ne sabihlere gittik ne de içtim. Dün gece karımla beraberdim. Buraya da doğru Paşa Bahçe'den geliyorum. Tatlı tatlı gülümsedi. Sarhoş değilim. Emin olun sarhoş değilim. Macide sordu. Öyleyse ne diye uydurdun bu yalanı? Sizi şaşırtmak için. Beni ayıplamanız için. Mühim adam görünmek için. Kahkahalarla gülüyordu. Kısa ve kuru öksürükler arasında devam etti. Evliliğimden bahsedilince kızıyorum. Nurhan, ama kimse evliliğinden bahsetmedi senin. Zararı yok, ben bahsettim ya. Yeter, demek ki üzerimde içtimai tazyik var. Alnını sildi. Sonra Mümtaz'a döndü. Mümtaz, sana bir hikaye mevzu vereyim mi? Düşün bir kere, ben anlatayım da. Bir insan, faziletli bir insan, bir memur, bir hoca. İstersen bir evliya tasavvur et. Öyle hazırla ki bütün değerler kendisinde mevcut bulunsun. Onlarla doğmuş olsun. Bir kere bile kendi içinde aksamamış bir adam hülasa. Fakat mecburiyeti sevmiyor. Garip değil mi? Sadece kendini seviyor. Kendisini ve kendisi için yaşamayı istiyor. Ömrü gayesiz fakat cömert hareketlerle dolu. Ve bu hareketler kendiliğinden hep iyiliğe doğru gidiyor. Fakat düşüncesinde hür olmayı seviyor ve hiçbir vazife hissi tanımıyor. Günün birinde bu adam bir kadınla evleniyor. Belki de sevdiği bir kadınla. Birdenbire değişiyor. Huysuz, titiz, kötü düşünceli bir adam oluyor. Kendisini tasnif edilmiş görmek onu yavaş yavaş çıldırtıyor. Bir etiket altında yaşamanın, bir araba atı gibi beraber yaşamanın sıkıntısı onu içinden değiştiriyor. Yavaş yavaş hemen herkese karşı fenalık yapıyor. Hayvanlara, insanlara, her şeye zalim oluyor, hasis oluyor. Hiç kimsenin saadetine tahammül edemiyor. Sonunda Mümtaz kısaca bitirebilmek için malum hikaye, karısını öldürüyor dedi. Evet ama bu kadar kısa değil. Kendi kendine uzun muhakemeler yapıyor. Hayatını bir mesele gibi alıyor ve düşünüyor. Sonunda insanlıklar arasında tek maniayı görüyor. Ayrılsın. Neye yarar? Beraber yaşamış iki insanın birbirinden ayrılacağını, hakikaten ayrılabileceğini sanıyor musun? Bunu Mümtaz'ın yüzüne dik dik bakarak söylemişti. Hem ayrılırsa ne çıkar? Bütün bağları koparsa bile ara yerde kaybedilmiş seneler bulunacak. Hepsini dakika dakika yaşadığı muazzam, korkunç, karanlık bir ömür. Ondan kurtulabilecek mi? Sonra o ruh itiyatları. O zaman daha büyük bir tereddüde düşecek. Etrafında olan bütün fenalıkları bilerek yapmış bir adam. Düşün. Ayrılmakta bunlardan biri olacak. Peki öldürünce unutacak mı? Hayır, unutmayacak. Tabii unutmayacak. Fakat kini ortadan kalkacak. İçindeki dargınlık gidecek. Nuri dayanamadı. Mümtaz, bana kalırsa onun hayatını yazacağın yerde bir tarafta rastlarsan öldür. Daha iyi olur. Suat omuzlarını sikti. Bu bir şey halletmez. Sadece meseleden kaçmış oluruz. Sonra öldüremez. Öldürmesi için tanıması, ayırması lazım. Herkese benzeyen adamı niçin öldürürsün? Herkes az çok bir veya birkaç insanın yüzünden kötüdür. Emin olun buna. Her düşüşün altında bir başkası vardır. Ve herkes kendinin mezarıdır. Bu herkese benziyor, hepimize. Fakat bunu kabul etmiyor. Evet, sonunda bu zalim oyundan kurtulmanın tek çaresini buluyor. Bir tek hareket, kanlı bir hareket. Bir nevi intikama benzeyen bir iş. Fakat bunu yapar yapmaz büyülü bir eşik atlamış gibi kendisini öbür tarafta, eski dünyasında, içindeki iyilik hazinesiyle zengin buluyor. Yüzü parıldıyor, ruhu bütün genişliğini alıyor. İnsanları seviyor, hayvanları acıyor, çocukları anlıyor. Nasıl, cinayetli mi? İnsan bütün neşesini kaybetmişti. Somurtkan bir uçurum önünde gibi kendi içinde toplanmış Mümtaz'ın yüzüne bakıyordu. Nurhan Mümtaz'ın yanına geçmiş, elini omzuna koymuştu. Bir kavgada gibi herkes en sevdiğinin yanındaydı. Yalnız Selim tek başına, küçücük boyu ile önde, iki kollarını kavuşturmuş, son derece eğlenceli bir şey seyredenlerin çehresiyle konuşanlara bakıyordu. Daha ziyade mahallesinde horoz dövüşü seyreden çocuklara benziyordu. Burada artık cinayet yok. Macide, delirdin mi Suat? Böyle şeylerden ne diye bahsediyorsun? Kafanı acı. Ve sonra birdenbire senelerdir yanında söylenmeyen fakat şimdi kendi ağzından çıkan deli kelimesi önünde korkarak geriye İsa'nın arkasına doğru çekildi. Bütün vücudu titriyordu.